Ön Söz. Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül ikliminde Damladan Derya'ya başlığıyla Şebnem dergisi sayfalarında bir silsile halinde yayınlanan bu roman, günümüz gençliğini özetleyen ve onun yaşayışına derinden tesir eden gerçekler etrafında kaleme alınmıştır. Günümüz insanı, asrımızı kasıp kavuran sapık felsefelerin ve inançsızlık buhranının neticesinde büyük bir manevi çöküntü yaşamaktadır. Toplumun zeminini kaydıran bu çöküntü, cemiyeti ayakta tutan müesseseleri ve bilhassa aile yuvasında tehdit eder hale gelmiştir. Boşanmalarda görülen artış ve bilhassa manevi boşluk içindeki genç kızlarımızın nefsani tuzaklarda helak olması, bu facianın vardığı vahim noktayı açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu gerçeklere tercüman olmak gayesiyle kaleme alınan bu yazı serisinde, hayatın ve ölümün manası, genç kızlarımızın ve aile hayatımızın önündeki tehlike ve badireler dile getirilmiştir. Toplumu bir moda halinde saran boş felsefeler, lüks yaşama hastalığı, eğlence adı altında yapılan çılgınlıklar, nefsani tatminkarlık maksadıyla yapılan güç gösterileri gibi gençliği mahveden ahlaki ve manevi erozyona bir nebze temas edilmiş ve bazı dertlerimizin çözüm yolları gösterilmiştir. Şüphesiz bu hayati meseleler karşısında fazilet sahibi insanlarımıza düşen bir sahra hastanesindeki hekim hissiyatıyla yaşayıp bu manevi hastalıklar için deva bulmaya çalışmaktır. Biz sadece bu toplum yaralarının en öncelikli olanlarından birkaçına dikkat çektik. Bu yaraların gönlümüzde daha büyük bir duygu derinliği ve hassasiyeti meydana getirmesi için de roman üslubunu tercih ettik. Unutmamalı ki gençlerimizin gönül dünyaları ve onların tesis edeceği aile müesseseleri günümüzde gittikçe artan insanlık yangınında ilk kurtarılması gereken değerlerdir. Dolayısıyla bugün iç dünyalarında yangından yangına, facialardan sefaletlere sürüklenenlere, toplumun süfli girdaplarında ve mezbeliliklerinde çırpınan insanlarımıza hidayet eli uzatabilmek, sırat-ı müstakim üzere olan her müminin en büyük vazifesi ve en mühim iman ve vicdan borcudur. Başından sonuna kadar bu gerçeği işlemeye çalışan Gönül ikliminde Damladan Derya'ya adlı eserimiz, ele aldığı mevzular etrafında Rabbimizin lütfuyla inşallah derin tefekkürlere, ibretlere, hikmetlere, mesuliyetimizi idrak etmeye ve hidayet faaliyetlerini arttırıcı gayretlere vesile olur. Cenab-ı Hak, maddeye ram olmuş bir dünyanın tuzaklarında boğulan taze ruhlara bir çıkış kapısı, hidayet yolu nasip eylesin. Bizlere de bir ömür hidayet yolunda canı gönülden hizmet etmeyi ihsan buyursun. Amin. Osman Nuri Topbaş. Birinci Bölüm. Gerçek Şifa. Şebnem 17 yaşında bir kızcağızdı. Liseyi yeni bitirmişti. Babası Şebnem doğduktan bir hafta sonra vefat etmişti. Bir müddet sonra annesi de bu çileli hayata elveda demişti. Böylece küçük Şebnem hem anneden hem de babadan yetim kalmıştı. Hayatta olan yaşlı, nur yüzlü ninesi onu himayesine almış ve mahrumiyetler içinde de olsa Şebnem'i büyütüp yetiştirmişti. Fakat o şefkat gölgesi halinde bir sene önce hem de Şebnem'in aldığı diplomayı göremeden ebediyet alemine kanat açmıştı. Böylece hayatta kendini ruhen yapayalnız hisseden Şebnem, teyzesinde kalmaya başladı. Annesiz ve babasızlığın yanında, şimdi bir de kendisine hem annelik hem de babalık yapmış olan ninesini kaybetmek ona çok ağır gelmişti. Çalkantılı, kararsız, muzdarip ve huzursuzdu. Rahmetli ninesinin tatlı nasihatleri hayatın acılığına henüz şifa olamıyordu. Arkadaş çevresi de bu nasihatlerin gönlünde yeşermesine müsait değildi. Belki de içindeki çalkantıların sebebi buydu. Yavaş yavaş Şebnem'i içine doğru çeken hayat, ninesinin dünyasından çok farklı bir hayattı. O hayatta nefsani heveslerin gaflet ve hüsranı vardı. O hayatta erkekleşmiş kız arkadaşlarının kasvetli dünyası vardı. Çılgın eğlencelerde aklı, hayayı ve kalbi yitirmek vardı. O hayatta moda esaretinde yaşamak, vücudu da, ruhu da bin bir şeytani boya badanayla perişan etmek vardı. Arkadaşları ona güzel olduğunu söyleyip onu yaldızlı fakat içi bomboş bir hayatın ruhsuz bir figürü olmaya zorluyordu. Kadınlı erkekli, perişan ve sefil girdapların içinde boğulan yaralı bir gonca olmaya çağırıyorlardı. Şebnem de içindeki boşluklar dolayısıyla dıştan cilalı ve göz alıcı görünen böyle bir cehennemi hayata özenmiyor değildi. Zaman zaman o hayata yaklaşıyordu. Ancak ah şu fakirlik! İsraf çılgınlığına yetecek maddi imkanının olmaması onu frenliyordu. Ninesinden kalan tek geliri, merhum dedesinden kalma şehitlik maaşından ibaretti. Aslında bu helal gıda, onu manen pek çok tehlikelerden koruyordu. Teyzesinin durumu da çok iyi olmadığından dolayı, içinde yeni yeşeren isteklere karşı eli kolu bağlı kalıyordu. Bazen arkadaşları ona bir şeyler alıyor ve hediye ediyorlardı. Fakat bu durumda da içi rahat etmiyordu. Gittiği yerde sanki yabancı gibi duruyordu. Günleri hep huzursuz ve manasız geçiyordu. Bu halden duyduğu sıkıntılarla uyuduğu bir gecenin sabahında çalan cep telefonunun sesiyle irkilerek uyandı. Arayan arkadaşı Müge'ydi. Onunla küçüklükten beri mahalleden tanışıyorlardı. Liseden de bu sene beraber mezun olmuşlardı. Çok hoppa ve şımarık bir kız olduğu için ninesinin de telkiniyle okuldayken pek sıkı fıkı değillerdi. Fakat iki aydır en yakın arkadaşı olmuştu. Müge heyecan ve telaşla onu dışarı çağırıyordu. Beraber mağazaya gideceklerdi. Çünkü ertesi gün öğleden sonra bir arkadaşları parti veriyordu. Müge, Şebnem'i de bu partiye gelmesi için zor bela ikna etmişti. Bugün partide giyecekleri kıyafetleri alacaklardı. Şebnem, 3 aydır biriktirdiği parayı çekmeceden alıp çantasına koydu. Hazırlanıp dışarı çıktı ve birkaç sokak ötede oturan Müge'nin evine doğru yöneldi. Sokağın başında karşılaştılar. Merhaba Şebnem, para aldın değil mi yanına? aldım merak etme. İyi, ben de babamdan para koparmak için sabahtan beri uğraşıyorum. Neymiş? Daha geçen ay elbise almışlarmış. Oysa onlar ayrı, bunlar ayrı. Hem herkesin yepyeni kıyafetler giydiği bir partide ben eski elbiseler giyemem dedim, anlatamadım. Neyse ki canım anneciğim, sonunda onu ikna edebildim. Şebnem, anne ve baba kelimelerini duyunca bir an hüzünlendi. Yetimlik hissinin verdiği buruklukla yüreği titredi. İkisinin de şu an yanında olmasını ne de çok isterdi. Sonra birden ninesi geldi aklına. O hayattayken Şebnem'e yetimliğini hemen hemen hiç hissettirmemişti. Adeta onun hem annesi hem de babası olmuş. Karşılaştığı acılı ve sıkıntılı halleri torununa yansıtmadan kendisi inesine gömmesini bilmişti. Ama artık o da yoktu. Şebnem, ninesi vefat edeli her geçen gün yetimlik acısının ne demek olduğunu derinden derine hissetmeye başlamıştı yüreğinde. Bu bir anlık düşünceden sonra Müge'nin yüzüne baktı. Sonra alacakları elbisenin heyecanı ve gidecekleri partide dikkatleri çekmek duygusu içini serdi. Sonra birden yüreği burkuldu. "Ninem şimdi hayatta olsa kesinlikle göndermezdi beni partiye," diye hafifçe mırıldandı. Beraber yürümeye başladılar. Şebnem hala dalgındı. Zihninde ninesinden dinlediği sözlerle gideceği partinin cümbüşü çarpışıp duruyordu. O partiye gitmeyi ne kadar da çok istiyordu. Fakat içindeki tedirginlikle bir türlü dinmek bilmiyordu. Hiç samimiyet kurmadığı kişilerle beraber bulunacak ve eğlenecekti. Müge delice dans ettiklerini anlatmıştı. Hiç gitmese miydi acaba? Çünkü orada kendisini bekleyen bir felaketin ayak seslerini duyuyordu adeta. Sanki yıkılacak bir duvarın altına giriyordu. Bu duygular kıskacında elbiseleri satın aldılar. Şebnem ertesi gün yine Müge ile buluştu. Partiye gitmek üzere evden çıktılar. Fakat dünkü düşünceler Şebnem'in zihnini de kalbini de rahat bırakmıyordu. Sanki başında tonlarca ağırlık vardı. Hala çok dalgındı. Arkadaşının yanında adeta kurbanlık koyun gibi yürüyordu. Her tarafa bomboş bakıyordu. Ana caddeden karşıya geçerken de dikkatsizdi. Derken olan oldu. Acı bir fren ve korna sesi. Şebnem silkinip sıçrayamadı. Ani ve dayanılmaz bir acı hissetti. Sonra bütün sesler kesildi ve etraf birden karanlığa büründü. Şebnem yeni fakat kanlı elbiselerin içinde yerde yatıyordu. Gözlerini açtığında hastanedeydi. Başında teyzesi ve genç bir hemşire vardı. Sordu. "Ne oldu? Ne oldu bana?" Hemşire cevapladı. "Kaza geçirmişsin. Kırmızı ışıkta geçmişsin." Kaza mı geçirmişim? "Endişe etme. Ciddi bir şey yok. Çarpışmanın şiddetiyle yara bereler ve sol bileğinde ezilme olmuş. Çok şükür ucuz atlatmışsın. Fakat her ihtimale karşı seni biraz müşahede altında tutacağız." Hemşirenin adı Nur'du. Şebnem baygın yatarken hemşire teyzesinden onun hakkında pek çok şey öğrenmişti. Nur hemşire de yetimdi. Bu sebeple Şebnem'le daha yakından ilgileniyordu. Yatağın kenarına oturarak Şebnem'e tebessümle baktı. "Dediğim gibi üzülme. Bir iki güne taburcu ederiz seni. Bu arada seninle ben ilgileneceğim. İki arkadaş gibi. Üstelik ortak noktalarımız da var." "Ne gibi?" Nur hemşire derin bir nefes aldı. "Ben de senin gibi yetimim. Ben bebekken evimizde yangın çıkmış. Beni kurtarmışlar. Ancak annem ve babam kurtulamamış. Allah mekanlarını cennet etsin. Dedemle ninem beni sahiplenmişler. Yani ben de senin gibi ninemin ellerinde büyüdüm." Nur hemşire odadan çıkarken Şebnem arkasından muhabbetle baktı. Birden kalbi ona ısınmıştı. Ninesi isim müsemmayı çeker derdi. Bu onun bir misali olsa gerek diye düşündü. Sonra ninesinden Nur'la ilgili dinlediği sözleri hatırladı. Ninesi derdi ki, "Kızım, Hayatı nur içinde yaşa. Nur hidayettir. Nur rahmettir. Gözünü de gönlünü de Kur'an'la nurlandır. Ruhunu ve alnını secdeyle nurlandır. Yoksa zulmette boğulursun. Nur Allah'ın yüce isimlerindendir. Nurun en zirve tecellisi Hazreti Peygamber'dedir. Onun mübarek siması öyle parıldardı ki Hazreti Ayşe annemiz geceleri onun nurunun ışığıyla iğne ipliği geçirirdi. Peygamber Efendimizin çok sevdiği kızı Fatma, nübüvvet nuruna daha bir başka ayna olmuştu. Bu sebeple Efendimiz'e çok yakındı. İşte kızım, sen de içini dışını nur ile doldur ki Efendimiz'e yakın olasın. Ömür boyu zulmet çukurlarından kendini muhafaza edebilesin. Yine ninesi derdi ki, kızım, nurlu yüzler, nur dolu kalplerin tecellisidir. Nur dolu kalplerin dünyaları da, kabirleri de nur dolu olur. Kızım, nurlu yüzler, nur dolu kalplerin tecellisidir. Nur dolu kalplerin dünyaları da, kabirleri de nurla dolu olur.